Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam farklı olarak yeni konulara girdik.
Evet.
Yani bu birkaç serideki inşallah konumuz görünmeyen düşmanlarla savaşmak. Hani görünen düşmanla savaşmak kolay da işte şeytandan
Evet.
bahsettik, nefisten bahsettik. Şimdi konumuz şeytan. Hocam ayeti okuyalım. Sonra
Evet.
yorum yapalım inşallah. Şeytandan gelen bir vesvese seni tahrik ederse hemen Allah'a sığın. Çünkü o her şeyi işiten ve her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'tan gerçekten sakınanlar kendilerine şeytandan gelen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp derhal hakikati gören kimseler olurlar. Şimdi bir vesvese geldi. Tüccarsınız, yalan söyle, sahte fatura kes. Değil mi? Doktorsunuz, zaman zaman neler duyuyoruz? Yani çok acı şeyler duyduk son zamanlar
Evet.
haberlerde. Çocukların öldürüldü falan filan. 3 lira 5 lira para kazanmak
Bunlar
için.
tabii çok
Tabii o ayrı
biz
konu.
doktorlarımızı tenzih
Tabii ki
ederiz.
tabii ki. Genel büyük büyük çoğunluk öyle elhamdülillah ama her meslek erbabından da çıkıyor. Şeytandan geliyor bu vesvese. Şeytan diyor ki bak sen şimdi 10 lira kazanıyorsun.
Evet.
Şöyle yaparsan 100 lira kazanırsın. Bir tık daha kötü olursan 100 bin lira kazanırsın. Ya diyor niye uğraşıyorsun? Değer mi ömrünü diyor böyle kötü yani zorla para kazanmaya bedavadan kazan. Bak rahat edersin dünyayı gezersin falan. Hatta hayır yaparsın diyor. Şeytan öyle şey ki akıllı ki
Evet.
bazen eğer bunu yapan adam biraz hafif Müslüman tipse ya diyor ver rüşveti. Haksız bir kazanç sağla. Oradan da bayağı bir %10 falan ciddi bir para verirsin camiye falan. Şunu da söyleyeyim. Hani de geçen hafta manevi danışman demiştik.
Evet.
Haramdan kazanan paranın zekatı da verilmiyor. Hacca da gidilmiyor o parayla. Allah yani cami de yaptırsanız o ibadet kabul olmuyor. Yani uyuşturucu sattınız, trilyon kazandınız. Ya yaptırayım bir tane cami. Şunu söylüyorum hocam. Özellikle Batı'da çok var bunlar.
Evet.
Batı'da böyle tren yollarının, istasyonlarının köşelerinde böyle Müslüman tipler, iri, iri kıyım tipler. Esra eroin satıyorlar. Ve bunlar Ramazan ayında tevbe edip en ön safta namaz kılıp bayağı da hayır yapıyorlar. Ama kazanç sakat. Şimdi şeytan, bak ne de hocam burada Allah'ın emir ve yasakları hatırlayacağız. Yani rüşvet vermek haram mı? Değil mi? Haram. Rüşvet almak haram. Yalan söylemek ticaret, adam kandırmak haram. Param var ki borcumu ödememek haram. Şeytan diyor ki ya ben Ali Zavucu'dan borcu aldım ya vermeyeyim. Gören olmadı nasılsa.
Evet.
2 sene sonra ödeyeyim aynı parayı. 2 sene sonra onda birini vermiş olurum. Ne güzel.
Bu enflasyonist ortamda evet.
Yani şimdi hocam hani geçen hafta sormuştunuz ya nasıl anlayacağız diye. İşte bir kere haram ve helal çizgisi. Bu önemli. Bunu sanki bugün modern psikolojinin böyle bir derdi var mı hocam? Haramdı, helaldi. Yani yasal var ama haram helal kaygısı yok.
Ama şimdi tabii soruşturacağım, psikoloji bir uzmanlık alanı, kendi uzmanlık alanı içerisinde konuşuyor. Yani bence psikolojinin kendi alanı içerisinde konuşmasının bir şeyi yok, yanlışı yok. Yanlış şurada. Diyelim ki bir insan inançları ve değerleri var. Psikoterapi uygularken o inanç ve değerleri yok sayarsa orası yanlış. Şunu demeli, ben psikoloji ve psikoterapinin sınırları içerisinde ben sana şu programı uygulayabilirim, şu tedaviyi uygulayabilirim. Ama işin bir de manevi tarafı vardır. Sen onun için de manevi danışmanlar ya da artık kendince referans gördüğün insanlarla yol yürümen lazım diye. Yoksa şunu yapmaya kalkarsa yapamaz zaten, uzmanlık alanı değil. Diyelim ki inanç ve değerlerle ilgili konuları psikolojinin içerisine dahil etmeye kalksa, bir, yasalar buna izin vermiyor çünkü o diploması sınırlıyor onu hocam. İki, birikim ve donanım o konuda yeterli olmayacaktır. Ama yanlış nerede oluyor? Yanlış şu, o inanç ve değerleri yok sayarak. Bir zaman bir arkadaşımız terapiste gidip izlenimlerini söylemişti. Bana dedi ki, şunları yapman lazım. Ben dedim ki, tedavi olmam için siz bana bunları yapmamı söylüyorsunuz da, bunlar söylediğiniz şeyler benim inanç ve değerlerime aykırı. Tamam, ben bu problemi çözeceğim sizin sayenizde. Fakat inanç ve değerlerime ters düştüğüm için daha büyük sorunlarım doğacak. Mesela.
Şimdi hocam benim bir itirazım var size. Hep siz bana mı itiraz edeceksiniz? Bugün de ben itiraz ediyorum Ali
Eyvallah
Rıza hocam.
hocam.
Hocam şimdi psikolojide duygu yönetimi olduğu için genelde bu her duygumuzun da bir dini tarafı var. Yani şimdi öfkelendim. Öfkelenmenin ciddi bir dini şeyi var. Yani gerek olduğu yer, gereksiz olduğu yerler, haram olduğu yerler. Şehvet denen şey, cinsel arzular. ne bileyim.
Aslında bütün arzular değil mi hocam? Şehvet
hepsi,
derken.
Hepsi hocam dinin boyutuna girdiği için siz Müslüman ülkede Müslümanlara terapi yapıyorsanız bunları işte aile terapisi yapıyorsunuz mesela.
Evet.
Diyor ki işte kocana sınırlar koy. Ya koyabileceğin sınır tabii ki var. Her insanın bir sınırı var şüphesiz ama bazen o dediği sınırlar İslam aykırı sınırlar. Annene babana sınır koy. Ya anneye babaya sınır koyalım da. Şimdi biliyorsun toksik kelimesi çok meşhur. Toksik annem, toksik babam, toksik arkadaşım, toksik patron. Şimdi bu modern psikoloji insanları ferdileştirip hep ayrışmacı bir. Akla mantık hoş, onu da söyleyeyim. Akla mantık hoş, çok hoş geliyor.
Evet.
Herkese hayır de, kendini ezdirme falan çok güzel. Ama bunu yaptığınız zaman gerçek hayatta ayakta kalma şansınız hiç yok. Ailenin zaten şu anda biliyorsunuz psikoloji batıda çok ilerlemiş durumda. Ama boşanmalar, esrar, uyuşturucu, aile da bütün bunlar en dipte geziyor batı alemi. Özellikle Amerika. Sokakta insanlar şu anda ben en son İngiltere'den geldim. Yani inanasım gelmedi Ali Rıza Hocam. Siz telefonla yolda giderken birisi gelip ver telefonunu, ver cüzdanını diyor. Bıçak gösteriyor, silah gösteriyor. Arkadaşım polis orada görüyor. Polise şikayet ederim seni. Artık polis bunu küçük suç, petty crime diye bir tabir var. Bunu indirgemişler artık. Polis bile ilgilenmiyor sizinle.
Siz doktoranızı İngiltere'de yapmıştınız. O zamandan mı bahsediyorsunuz? Şimdiki yeni, zamandan mı?
O zaman da bazı yerlerde vardı. Ben 95 senesinde gittiğimde Manchester'da vardı. Şimdi Londra medeniyetin hani sözüm ona medeniyetin başkenti Londra. Artık Londra sokaklarına taşınmış şu anda. Yani, daha evvel fakirlerin olduğu bazı uzak anladım. Mahallelerde,
banyolardaydı. Yani 20 yılda Londra'nın da çehresi değişmiş yani.
Geçen bir hocamdan daha kötüsünü duydum. İsviçre'de 15 yaşındaki bu bağımlılık kızlar, şunlar bunlar. Nereden buluyor biliyor musunuz Esra Eroy'un parasını? Gidiyorlar böyle istasyonlarda zengin Amerikalı kadınların küpelerini koparıyorlar. Kulaklarından ya bu ne biçim vahşettir. Zürih burası. Bu altınları bozdurup Esra Eroy'un kullanıyorlar. Şimdi şunu demek istiyorum. Yani siz psikolojiyi kıymetsiz ve değersiz asla yürütemezsiniz. Bir yerde yani hangi psikolog olursa olsun ya Freudian ya Aristo ya bilmem şu ya bilmem ne filozofun felsefesini uygulamak zorundasınız. Yani felsefesiz bir psikoloji asla ve kata mümkün değil. Yani Freud da insan kötüdür derken bir felsefeye dayanıyorsa aslında. Hristiyanlık da o aslında günah felsefesi.
Evet.
Başkası da insan çok çok iyidir derken o da Budist felsefeye dayanıyor. O yüzden bence kendimizi kandırmayı bırakalım. Yani ben diyorum ki artık bu psikologlar modern zamanın peygamberi oldu. Şunu yap bunu yapma. Hoca efendi dinlemiyor insanlar. Hoca efendi kızım sabret, oğlum sabret, aileni dağıtma, koru. Bak çoluk çocuğunuz var diyor mesela. Evet. Ya hocam boş ver vaazı diyorlar.
Ama insanlar da diyor ki sabır sabır nereye kadar hocam?
Bak şimdi ben demiş şunu demek istemiyorum. Hani bazen de illa sabır sabır ölelim demiyorum ama bazen de ufacık bir sıkıntı olmuş. İşte eşim ona çiçek almadı. Öyle mi sen de ona şey koy falan. Sınır koy, misilleme yap. Bakıyorsunuz aile dağılıyor küçük bir şeyden dolayı. Öyle olunca...
Mesela hocam Amerika'daki bir uygulama aklıma geldi. Amerika'da diyelim ki Amerika'nın genel kültürünün dışında diyelim ki bir Kızılderili kültürü var mı? Var. Kızılderililere birisi terapi yapacaksa hocam Kızılderili kültürle ilgili ona bir antropoloji okutuluyor. O kültürü tanıyor. O kültürün kavramlarıyla birlikte bir terapi uyguluyor. Disiplinler arası olması gerekiyor yani bu anlamda. İşte kaş yaparken göz çıkarmak riski gibi. O insanın inanç ve değerlerine aykırı şeyler söylediğinizde, çözüm olarak sunduğunuzda belki o problemi çözebilirsiniz ama bu defa daha büyük problemler özellikle diyelim ki üniversite sınavı tercihler hocam. Öğrencilere birçok rehber hoca şunu söyler. Bu sizin geleceğiniz, bu sizin kaderiniz, bu sizin yaşamanız, bu sizin seçiminiz. Dolayısıyla aileyi dışarıda tutmak yanlısı bir söylem kullanıyor. Şimdi zaten gençler narsist yönelimli. O zaman ne oluyor? Çok aykırı tercihlerde bulunabiliyor. Halbuki ne yapması lazım? Gerekirse aileyi de davet edip onları bir ikna sürecine sokmalı. Burada önemli olan çocuğun ve ailenin tercihleri elbette kıymetli değerli ama o çocuğun kendini bulacak olduğu alan... kendi geleceğini yürüyebilecek olduğu bir tercih yapması daha önemli yani. Dolayısıyla bir ara bulucu avukatlıkta hocam bir ara bulucu kurumu var şimdi. Uzlaştırmacılık var. O yolu izlemesi lazımken ne yapıyor? Bencil tercihlere yöneltiyor. Bu durumda ne oluyor? Gençlerle aileler arasındaki fay hattı derinleşiyor yani.
Bir de hocam şimdi bazen değerlerimize aykırı meseleler doğru. Gerçi Türkiye'de azdır bunlar belki ama hani işte bazı turizm sektörleri falan filan içki işte kumar gibi şeylerde. Burada da hocam yani psikologlara bir esasında değer vazifesi düşüyor. Böyle bir sorumluluğumuz var onu söyleyeyim. Hani hocam mesela psikiyatride değer olmayabilir. Adam şizofrendir, ilaçtır, uykusuzluk çekiyordur. İlaç yazarsınız bu Müslümanı, gayrimüslimi, Hristiyanı, evet. Yahudisi fark etmez. Ama evlilik terapisi yapıyorsunuz. Orada evliliğin İslami bir kuralları var. O İslami kuralları yok sayarak Freud'un bilmem neyin işte falan kompleksi bilmem ne şeysi kompleksine bakarak bir terapi yaparsanız İslam'a aykırı olabilir. Bu da yani ben psikologum ne yapayım canım? Hani diyelim ki siz İsrail ordusunda haşa olmazsınız da hocam hani asker. Ben ne yapayım? Komutanım emretti. Arkadaş yani kanunsuz emre uyulmaz diye bizim Türk ordumuzun bile bir kanunu var.
Evet.
Kanunsuz emre uyulmaz. Yani komutan git şu sivili kafasından vur dedi. Vuramazsın ki. Vurduğun zaman da ya komutan demişti deme şansın da yok. Bu yüzden yani bazen de mesleki şeyin arkasına sığınmayalım. Bu psikoloji ilmi bir tıp gibi değil. Ya tıpta gerçekler var. Yani kesilecekse kesiyorsunuz. Bu Müslümanın kolunu kesmeyeyim, Hristiyanın kolunu keseyim deme durumu yok. Bu kol ampute olacaksa oluyor ama psikolojinin hocam çok felsefi. İnanç tarafı çok yüksek. Hatta Anna Freud diyor ki, Freud'un kızı.
Evet.
Artık diyor psikologlar modern zamanın peygamberleri oldu. Sorgulanmadan her şeyi emrediyor ve insanlar da kuzu kuzu bunların dediklerini yapıyor diyor. Bilmiyorum evet, katılır
yani,
mısınız?
Tabii inanç ve değerlerle insanların arasına psikoterapi girmemesi gerekiyor. Bir problemi çözerken daha büyük bir probleme yol açmaması gerekiyor. Benim sadece vurgulamak istediğim nokta psikoloji ve psikoterapi dünyasında bu konularla ilgili yeterli bir çalışma yok. Mesela diyelim ki psikoloji ve ahlak, psikoloji ve gündelik yaşam, psikoloji ve kültürümüz. Yani o şey alan, gri bir alan vardır. O gri alanda o kültürü gözeten, işte Amerika'da ne yapıyor? Disiplinler arası eğitim vererek hocam, o farklı kültürlere bir aşılama yöntemi yapıyor yani. İnanç ve değerlerine ters düşmemeye çalışıyor. Bu tür uygulamaların şeyde de olması lazım.
Eyvallah.
Bizde de olması lazım. Yoksa doğrudan şunu da yanlış görüyorum onu da söyleyeyim. O konuda bilmiyorum tartışacak mıyız? Bir psikoterapistin bir psikoloğun kalkıp psikoterapi seansında doğrudan inanç ve değerler üzerinden bir davranış modellemesi yapmaya çalışması yanlış. Çünkü onu yapan kim var? O konu, manevi danışmanlar var.
O zaman şöyle diyelim hocam. Ortak bir yere buluşalım mı? Ortak bir yere buluşalım,
buluşalım
hocam. Ben size bir çözüm sunuyorum. Dostça bir teklif.
Evet.
El mi sıkar mısınız? Eğer dini tarafı varsa o konunun o zaman bir manevi danışmana
havalesin. Çok doğru.
Arkadaş bak bu ailede şu konular dini konulara çok giriyor. Siz burada Müslümansan git bir hocaya. Hristiyansan git bir papaza.
Evet.
Yahudiysen git bir hahamla görüş.
O,
tamam
evet.
Mı? Bu şekilde demezsek hocam öteki türlü maalesef çoğu zaman psikologlar dini sahaya giriyor. Mesela diyor, kızım sen diyor başını örtmüşsün. Sen diyor kendi diyor niye kendini ket vuruyorsun ki? Niye arkadaşlar arasında kendine baskı yapıyorsun ki? Aç evet. Başını gitsin. Ya bir başı açmak kapatmak bir psikoloğun şeyi olmamalı bence. Değil mi? Veya ya nedir bu namazda işte günde 5 kere kılıyorsunuz da kendini sıkıştırıyorsun. Hep genç adamsın. İçki iç kızlarla gez. Yani dediği zaman evet. Farkına varmadan sizin inançlarınızla şey yapmış oluyor. O yüzden yani bence kıymetli hocam herkes birazcık bu manevi konuda bilgi sahibi olsa en azından bilmediği yere girmemesi için.
Kesinlikle bu arada tersi de doğru değil mi hocam? Şimdi ben şeyi söylemek istiyorum. Ankara'da siyasalda okurken benim ikinci okulum neredeyse Ankara İlahiyat'tı. Çok gider gelirdim.
Eyvallah.
Çok böyle ofisinde ziyaret ettiğim Ethem Cebecioğlu. Kulakları çınlasın.
Allah selam etmesin.
Ethem Cebecioğlu hocamız. Şimdi mesela Ethem Cebecioğlu hocamızdan ben şeyi duymuştum. Emin Hoca diye bir hocayı duymuştum. Doktor Emin Acar. Mesela ben şunu öğrenince çok şaşırmıştım. Çünkü o zamanlarda benim ilgim vardı. Psikoloji tasavvuf ilişkisinde psikiyatrist olduğunu. Ve Hacı Bayram Veli Camii'nin orada da şey vardı. Ofisi vardı. Şimdi mesela Emin Acar Hoca'ya gelen insanların bir kısmı manevi danışmanlık için deyim yerindeyse geliyor. Ama o mesela bazılarını şey yönlendiriyordu. Psikolog ve psikiyatriste yönlendiriyordu diyordu.
Tabii ki.
Şey söylüyordu. Ethem Cebecioğlu Hoca söylüyordu yani. Şimdi ne yapıyor? mesela tersini yapan da var. Diyelim ki şizofreni, manik depresi, bipolar bozukluk. Hmm. Bir tasavvuf üstadının bunları tedavi etmek gibi bir misyonu yok. Yani, tasavvufun böyle bir yani. Böyle bir işlevi yok yani. Ama diyelim ki bir insan varoluşsal boşluğa düşmüş, yaşamın anlamını yitirmiş. Bunlar hem psikolojinin hem de tasavvufun alanına giriyor, ortak alanlar. Burada elbette tasavvuf içerisinde bir çözüm üretmesi son derece doğal bir şey. Ama kalkıp bipoları, şizofreniyi, paranoyayı tedavi etmiyor. Ne yapıyor? O tarafa havale ediyor. Bu durum şeyde de olmalı. Psikoloji, siz dediğinize tümüyle katılıyorum o konuda. O konuda.
Tekrar barıştık evet, hocam.
Anlaştık. Yani psikoloji ve psikoterapi inanç ve değerlere aykırı telkinde bulunmamalı. Ve inanç ve değerlerle ilgili bir şey gördüğünde, bir çözüm arayışı olduğunda o konuyu şeye havale etmeli.
Yani hocam ben burada
manevi danışmanlara havale
ilaçlar yeni bir iş bulma derdine değilim. Yanlış anlamayın, bizim ilaçların Allah'a şükür geçen bir yerde mesleğimizi savunuyordum. Arkadaşlar dedim, en garanti meslek bizim meslek. Hocam niye dediler? Bak dedim, bu yapay zeka çıkalım, tercümanlık, hatta tıp belli bölümler, size söylemiştiniz hocam değil mi?
Evet.
Hatta matematik, bu efendim maliye, finansman işleri falan ChatGPT çok daha güzel iş yapar. Ama dedim hiçbir zaman ChatGPT vaaz edemez. Namaz kıldıramaz, müezzinlik yapamaz. En garanti meslek bizim meslek dedim. Kendime iş aramıyorum ama. Şimdi hocam bizim ülkemizde şöyle bir yaklaşım var, çok yanlış. Ya arkadaş, laiklik diyoruz. Tamam mı? Her şeyi öğreniyoruz, bir dinimizi öğrenmiyoruz. Yani her şey serbest. Grek felsefesini oku, Yunan felsefesini oku, bilmem Hinduizm, Budizm, yoga. Hepsini öğreniyoruz. Ya evet. Arkadaş bize zahmet et de kendi dinin. Şurada 5 vakit ezan okunuyor ya, bunun manası ne? Bu ezanında bize bir mesaj var mı? Bak, Allah kurtuluşa çağır gel diyor.
Evet.
Demek ki ibadette bir kurtuluş tarafı var. Yani arkadaş bak, sen bu manevi boşluğa düşmüşsün. Anlıyorum ben seni ama işte spor yap, tefekkür et. Ama bak bir de bir sen Müslümansın madem. Bir infakta bulun, bir namaz kıl, bir imanını artır. Hani bunları da söylesek hocam fena mı olur diyorum ya.
Sonuçta Jung'dan geçen bir metin okumuştum ya hocam.
Evet.
Din bir terapidir ve Allah yaradan bir terapist bir açıdan. Niye?
İnsanın, Şafi?
He, insanların yaralarını iyileştiriyor. İnsanın yaraları sadece fiziksel yaralar değil, gönül yarası da var yani insanın.
Aa, çok güzel hocam.
Onları ne yapması lazım? İyileştirmesi lazım. Ve özellikle zamanımızda maddenin hocam 3 hali var denir ya, katı, sıvı ve gaz. 4. bir hal var hocam, plazma hali. Hmm. Ve yıldızlarda madde çoğunlukla plazma halinde. Plazmanın özelliği şu, normalde madde yapı taşını hocam atom. Atomun proton ve nötron çekirdek, elektronlar onun etrafında dolaşıyor. Plazma halindeyse hocam, plazma halindeyse atom bile parçalanmış. Elektronların bir merkezi yok. Serseri mayın gibi deyim yerindeyse yani. Atom da paramparça ve darmadağınık. Şimdi günümüz insanı o maddenin plazma halinde. Kendisine referans alacak olduğu bir nokta yok. İnançları ve değerleriyle ilgili karmaşaları var. Gündelik yaşamla onları uyuşturma konusunda aklı bir tarafta, kalbi bir tarafta. Bu arada bilime yönelse bilimde de bilim insanları arasında o kadar çok çeşitli. Düşünün hocam, beslenme ve diyet konusunda ne kadar çok farklı görüşler var. Birbiriyle çelişen ve çatışan görüşler var yani. Dolayısıyla insan böyle bir zamanda sadece aklıyla hareket ettiği zaman o yetmiyor ona. Çünkü aklını o kadar farklı şekillerde çelen, çalan, uzlaştıramayacağı şeyler var ki. Bir de insan ne yapmalı işte? O zaman kalbini harekete geçirip sezgilerini kullanması lazım insanın. O anlamda tasavvufun misyonu çok önemli. Tasavvuf sonuçta bize kalbini de kullan diyor yani.
Çok güzel bir şey söylüyor. Şimdi hocam bir hadis-i şerif. Kişi evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan askerlerine burada ne geceleyebilir ne de yemek yiyebilirsiniz der. Eğer o kimse eve girerken besmele çekmezse şeytan onlara geceyi geçirecek bir yer buldunuz der. O şahıs yemek yerken besmele çekmezse şeytan yine askerlerine hem barınacak yer hem de yiyecek yemek buldunuz der. Şimdi bu modern psikolojinin böyle bir problemi yok. Ya evine giriyorsun, besmele çekersen şeytan evine giremiyor. Yani sana kötü düşünce veremiyor falan nispeten. Yemek yerken besmele çekersen şeytan yemeğine ortak olamıyor. Evine bereket geliyor. Adam diyor ki ya hocam çalışıyorum, eve getiriyorum, kazanıyorum, bir türlü yetiremiyorum. Ya sen şimdi eve girerken besmele çekmiyorsun, sofraya oturunca besmele çekmiyorsun. Bu sefer ne oluyor? Yemeklerini şeytanla paylaşıyorsun. Tabii şeytan fiziken yemek yemiyor ama bereketini götürüyor onun.
Evet, evet.
Şunu demek istiyorum. Ya bir psikolog belki bunu da bir yere sıkıştırabilir. Arkadaş senin bak kaygıların var, streslerin var. Şunu şunu yap. Tamam. Pozitif düşün. İşte iyi çevrede bulun. Ya bir de açarken Bismillah de. Yani tabii detaylara girmesin. Yani bir fakih gibi
ama
şunu
hocam
yap,
bunu
bunu
bilmeyebilir yap. Psikoterapist eğitimi. Bunun eğitimini verilmesi lazım. O zaman size düşen bir şey var hocam.
Söyleyin.
Siz İslami psikoloji üzerine, tasavvuf psikolojisi dışında bir de siz İslami psikolojiyle ilgileniyorsunuz.
Hocam, aynı şey de tasavvuf daha böyle derin.
Eyvallah. Ama İslami psikolojide siz psikoloji literatürü üzerinden de çok geniş bir
evet.
İslamileştirme çabası yapıyorsunuz. Ve bu konudaki çalışmalarınız Türkiye'yle sınırlı değil, uluslararası. En son neredeydiniz? Endonezya'da
evet. Yediniz. Dünya İslam psikoloji zirvesine katılmıştı.
Evet. Bu kısım şey son derece önemli. Şimdi bu alanda literatür zenginleştikçe, arttıkça psikoloji ve psikiyatri dünyasında ne yapacaktır? Merak edecektir, ilgi duyacaktır. İnanç ve değerlerle psikolojinin alanıyla etkileşimi konusunda yararlanabilecekler. Şimdi bunlardan ilahiyatçılar bile bu kaynakları böyle nasıl diyeyim pratik olarak hepsini kullanamazken psikoloji ve psikiyatri dünyasını kullanması biraz zor. Onlara göre bir şey edilmesi, işlenmesi gerekiyor. Aklıma bir şey geldi. Hacettepe Üniversitesi'nde bir psikiyatri profesörü arkadaşımız, sosyal medyadan tanışmıştık. Ankara'ya gittiğimde ziyaretine gittim. Şimdi Sufile Terapist kitabı böyle rengarenk şeyler var, etiketler var hocam. Kitapta işaretlemiş böyle dışarıya çıkmış.
Kolayca görmek için.
Şimdi mesela bana bir şey söyledi. Ben çok onurlandım onun için. Şimdi hem psikiyatri hem de psikoterapi, gestalt terapisi yapan bir arkadaş. Çok donanımlı, iddialı bir arkadaş. Ben diyordu bir yandan bu alan zaten benim uzmanlık alanım. Öbür yandan diyordu benim dostlarım vardı. Özellikle İbni Arabi çalışmaları yapıyorduk. Fakat bir sorunum vardı benim. Sorunum şu. Bu psikoloji dünyası ile tasavvuftaki kavramları, köprüleri ben nerede kuracağım? Sufi de terapist dedi bana bunu sağladı. Yani o şeyi... geçiş, kavramsal geçişler, köprüler nerede kurulacak? İkisini bilmek diyor, kendi başına yetmiyor. Çünkü bunları birbiriyle ilişkilendirebilmek için diyor, bir karşılaştırmalı çalışmaya ihtiyaç vardı. Şimdi bize karşılaştırmalı çalışma çok az hocam. Buna ihtiyaç var. Bu arttıkça psikoloji dünyasının da bu tür çalışmalara ilgisi artacaktır diye düşünüyorum.
Yani interdisipliner çalışmalara çok ihtiyaç var. Bir de şu var hocam. Bizde İslam'a karşı ön yargı da var. Yani Budizm'den, bilmem Kızılderili yerlilerinden, bilmem şamanlardan böyle hikayeler, dersler getiriliyor.
Evet.
İşte Budistlerin yogası, meditasyonu falan filan. Hiç korkusuzca her yerde söylenebiliyor. Hiç bunda bir ayıp günah yok. İslam'dan, tasavvuftan bahsedince, hocam vaaz etmeyi bırak. Ya arkadaş, Budist'in yogasını alırken, bilmem şamanın falanca törenindeki filanca şeyi alırken hiçbir şey yok. Ya biz Müslümanız ve inanıyoruz ki bu da hak din, son din. Ve Allah Resulü hem bilişsel, hem duygusal, ekonomik, psikolojik, sosyolojik her ihtiyacımızı tabii bunu bulmak da öyle kolay değil yani. İncelemek gerekiyor şüphesiz. Psikoloğu, evet. Psikiyatrist inceleyecek. Ama en azından böyle bir ön yargısız bakabilsek dinimize bu bile bence bir kazanç.
O doğru hocam. Burada yalnız şunun da etkisi var. Uluslararası alanda diyelim ki özellikle Zen Budizm, Suzuki hocam, Doktor Suzuki, Zen Budizmi psikologların da anlayacağı bir dile çevirip batıya sundu.
Evet.
Biz de tasavvufun psikoloji dünyasına uluslararası anlamda sunumu konusu çok geriden geldi. Mesela ilk benim bildiğim ilk çalışma Erich Fromm, İranlı Ali Rıza Arestehe bir Mevlana ile ilgili şey yaptırıyor. Doktora tezi yaptırıyor.
Evet.
Doktora tezi de Türkçe'ye çevrildi. Aşkta ve yaratıcılıkta yeniden doğuş diye. Şimdi mesela Erich Fromm önemli bir isim. Freud'un öğrencisi ve Mevlana'ya kendisinin ilgisi var ama o kadar bilgisi yok. Bir doktora öğrencisi, donanımlı bir isim Ali Rıza Areste ona çalıştırmış. Şimdi bu tür çalışmaların sayısı artsa karşılıklı alışveriş imkanı. Şu anda hocam şey de var. Mesela Amerika'da tasavvuf konusunda bir üstadlık, onların bir resmiyeti var, şey istiyorlar. Diyelim ki klinik psikoloji master'ı istiyorlar yanında. Şimdi şöyle düşünelim. Eskiden insanlar bizim Karadeniz'de işte üzüldüm, darlandım, kırıldım, kızdım. Darlandım kelimesini de çok sever bizimkiler. Bunlarla anlatıyordu. Ama şimdi insanlar ne diyor? İnsanlar diyor ki stresim var, kaygım var, varoluşsal bir boşluktayım.
Depresyona düştüm falan.
Depresyona düştüm. Dolayısıyla gidip diyelim ki bir manevi danışmana, bir tasavvuf üstadına derdini anlatırken kullandığı kavramlar hocam, psikolojinin kavramları.
Eyvallah.
Dolayısıyla
eyvallah.
Tasavvuf üstadları da artık bunu öğrenmek içinde, zorunda. Evet, psikolojinin kavramlarını, çünkü insanlar dertlerini orada, diyelim ki o diyecek ki ben işte anksiyetem var ya da diyecek ki ben varoluşsal boşluktayım. Ha, onun tasavvufta karşılığını bilecek ki, yani o ilişkiyi kuracak ki ona bir şifası olsun yani.
Hocam şu anda bizim üniversitelerimizde çok güzel bir uygulama var. Çap yapmak diyorlar.
Hmm.
Yani pek çok kardeşimiz iki üniversite bitiriyor. İki fakülte bitiriyor daha doğrusu. Yani siz ilahiyatçıyken psikoloji bitirebiliyorsunuz. Sosyoloji okurken İngiliz edebiyatı okuyabiliyorsunuz. Sosyoloji okurken efendim, hatta bizim ilahiyattan bir kardeşimiz tıbbı bitirdi. O kadar.
Allah Allah.
O kadar. Yani bunlar çok izin vermiyor tabii sistem. Daha çok yan efendim disiplinlere,
yan dallara
teşvik ediliyor. Yani bir ilahiyatçının doktor olması öyle. Çünkü birisi sayısal, birisi sözel.
Evet.
Ama buna izin veriyor yani, az da olsa. Bence yani hatta Almanya'da çok ilginç bir sistem var. Öğretmen olacaksanız tek lisans yetmiyor.
Hmm.
En az iki fakülte bitireceksiniz. Ya arkadaş ben yani, matematik öğretmeni olacağım. Bana ne edebiyattan?
Demek ki disiplinler arası hocam, işte gelişmiş ülkelerde disiplinler arası çok bereketli bir alan ve çok evet, çalıştırılan bir alan. Bizde ne oluyor? Herkes kendi disiplininde, kendi köyünde, diğer köyde ne oluyor, ne bitiyor? Hatta eyvallah, nasıl konuşacak?
O yüzden hocam bayağı sizinle bir orta yolu bulduk. Çap yaparak, yani çift fakülte bitirerek, en azından kurslarına gidip bir parça, ya işte evlilikle alakalı İslam'ın haramları, yasakları, sınırları nelerdir, bunları öğrenerek yaptığımız. Yani hocam mesela bir insan evlilik terapi yapıyorsa sadece bunu öğrensin. Ama diyelim ki teknolojik sahada mentorluk, ne bileyim liderlik eğitimi veriyorsa İslam'ın liderlikle alakalı ahkamını öğrensin. Yoksa bir fakih gibi çok detaylı şekilde zekat nasıl verilir, devenin zekatı, koyunun zekatımız demiyoruz ki.
Evet.
En azından ya desin ki çok zengin bir adam geldiği zaman, arkadaş bak senin psikolojinin düzelmesi için infakta bulunman lazım. Sen fakirlerin hakkını veriyor musun? Fakirin hakkını vermiyorsan çok zenginsin. Hiç zekat vermemişsin. Onların negatif enerjisi sizi rahatsız ediyordur. Ya hocam nasıl vereceğim zekatımı? Ha, psikoloğun derdi orada artık. Gel getir bakalım mal varlığını, ben onu hesap edeyim demek değil.
Orada artık manevi danışmanlara diyecek, ya da ilgili uzmanlara gidecek yani.
Sen git müftü efendiye sor. Şu kadar altınım, bu kadar gümüşüm, şu kadar tarlam, hayvanım, bağım, bahçem var. Ona ben karışmam. Ama ben psikolog sana derim ki ben sana şu eğitimi veririm, bu eğitimi veririm, onu veririm, bunu veririm. Ama sen fakirin hakkını vermemişsen bir Müslüman olarak, o fakirlerin feryadı, iniltileri, ağlamaları sana asla huzur vermez. Çıkar zekatını ver kardeşim demek gerekir diye hocam kapatalım programı.
Evet, eyvallah hocam.
Hocam ağzınıza, gönlümüze, dilinize sağlık.
Cümlemize.
Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisinde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.